10. Bölüm. Annemin yaptığı ev. Lourdes, silinmesi imkansız bir iz bıraktı kafamda. Düşündüğüm gibi yalnız ve dışlanmış olmak yerine bütün dünyaya yayılmış acı çeken insanlardan biri olduğumu gördüm. Dünyanın dört bir tarafından gelip Grotta'daki Meryem Ana'nın ayaklarında dua eden sakat insanların yüzündeki cesareti ve azmi hatırladım. Orada kendi hayat hikayemi beraber dua ettiğim insanların gözlerinde okudum. Bu farklı dilleri konuşan ve farklı amaçlar uğruna yaşayan insanlar şimdi aynı acıyı çektikleri için tek bir ailenin çocukları olmuşlardı. O kutsal küçük kasabada kimse bir diğerinin yabancı olduğunu düşünmemişti. Bireylerin ve milletlerin arasındaki engeller hepimizin hissettiği ve yalnızca acı çekerek ortaya çıkabilecek anlayış ve iletişime duyulan ihtiyaçla kırılmış, yakılmıştı. Öte yandan artık evdeydim. Lourdes'in büyüsünden ve güzelliğinden ve kendimi unutmamı sağlamış olan diğerleriyle kurduğum birliktelik hissinden uzaktım. Burada bir sürü sakat tarafından değil, güçlü, sağlıklı, normal bireylerden oluşan ve kendimi kukla gibi hissetmeme neden olan ailem tarafından kuşatılmıştım. Kısa bir süre için özgür bırakılan bir kuş gibi kafesime kapatıldığımı hissediyordum. Dönüşümden bir hafta sonra o korkunç yalnızlık hissi tekrar ortaya çıktı ve bana zarar vermeye başladı. Kendimi okumaya verdim ve Bayan Magure bana bir sürü kitap getirdi. Fakat Dinkens'ten başka birini okumuyor, okuduğumda da bazen gülsem bile genellikle karamsar oluyordum. Annem hayal kırıklığına uğradığımı ve zaman geçtikçe hayatımda olabilecek şeyleri düşünerek artık bunlara daha çok ihtiyaç duyup yokluklarının daha çok farkına vardığım için üzüldüğümü görüyordu. Birbirimize hala anlamamıza rağmen artık beni kelimelerle rahatlatmaya çalışmıyor, üzüntülü anlarıma gülüp geçemiyordu. Annemle benim aramda bile birbirimize ulaşmamızı engelleyen camdan duvar gibi bir engel oluşmuştu. Annemin bile fazla anlayamadığı şeyleri hissediyor ve istiyordum. Lourdes'ten döndükten 7-8 gün sonra bir perşembe akşamı penceremin kenarına oturmuş, dalgın dalgın sokağı koyu mor bir renkle yavaşça kaplayan sonbahar pusunu izliyordum. Annem mutfakta etrafındaki kalabalık çocuk sürüsüyle akşam yemeğini hazırlıyor, tencerede kaynayan sosislerin sesini duyuyordum. Aynanın önündeki Mona her zamanki gibi dansa gitmek için rujunu sürüyor, burnunu pudralıyor. Peter ise kendinden hoşnut bir tavırla eski bir bezle ayakkabılarını parlatıyordu. Bir randevusu olduğunu belli edecek şekilde göz kırptı bana. Birdenbire giderek koyulaşan alacakaranlığı farlarıyla delen bir arabanın geldiğini gördüm. Çalıların arkasında kaybolduktan 1-2 saniye sonra tekrar belirdi ve dış kapımızın önünde durdu. İçinden inen adam evin numarasına bakmak için durduktan sonra yeterince emin olarak bahçe kapısını açtı ve basamakları çıktı. Birisi geldi diye homurdandım. Park eden arabayı gören Peter kim acaba dedi. Göreceğiz dedim ters bir tavırla. Kapının çalındığını duyan annem açmaya gitti. Antrede birisiyle konuştuğunu duyduktan bir dakika sonra yabancıyla beraber mutfağa geldi. İçeri girdiklerinde Christy bu dedi adama. Önümde durup bana gülümseyen adama baktım. İri yapılı, gri yeşil gözlü ki o gözler bana bakarken içimi görüyor gibiydi. Biri olduğunu gördüm. Bir sandalye çekerek yanıma oturdu. Doktor olduğunu, beni bebekken ve daha sonra hayır işleri için çekilen bir filmde kardeşimin sırtında gördüğünü söyledi. Bir şekilde beni unutmamış, birkaç gün önce beni aramaya başlamıştı. Sonra ayağa kalktı. Birkaç dakika boyunca bir aşağı bir yukarı düşünceli bir tavırla yürüdü ve en sonunda kollarını kavuşturarak masanın kenarına ilişti. Konuşmaya başladı. O güzel, derin sesiyle "Christy" dedi. "Beyin felci için yani senin hastalığın için yeni bir tedavi geliştirildi. Tedavi edilebileceğine inanıyorum fakat bizimle beraber sen de çalışmak istemelisin. Kendini kurtarmak istemezsen ben sana yardım edemem. Senin için herhangi bir şey yapılmasından önce iyileşmeyi kendin istemelisin." Gözlerini gözlerimden ayırmadan öne doğru eğilerek "Eğer yardım edersem deneyecek misin?" diye sordu. "Denemek" diye düşündüm. Konuşamadığım için ona cevap veremedim. Yalnızca bakabildim. Gözlerimdeki ifadeyi okumuş olmalı ki mutlu bir şekilde ayağa kalktı. Yanıma geldi, kolunu omzuma koyarak "Tamam, yarın başlıyoruz" dedi. Ertesi gün beni muayene edip özel bir tedavi çizelgesi çıkarması için asistanlarından birini yollayacağını söyledi. Tedavi grup içinde değil, her hastayla bireysel olarak ilgilenilerek yapılıyordu. Henüz kendilerine ait özel bir klinikleri olmadığı için evde tedavi olacaktım. Gitmek için ayağa kalktı. Tam kapıdan çıkıyordu ki durdu ve geri döndü. Gülümseyerek, "Bu arada benim adım Doktor Collis. Yakında görüşeceğiz" dedi ve gitti. Kapı arkasından kapandığında etrafımdaki yüzlere baktım. Hepsi de mutluluk ve heyecanla parlıyordu. Babam o kadar mutlu olmuştu ki bana çay koyarken elleri titriyordu. Mona gideceği dansı unutmuş, elindeki pudra süngerini yolarken aptal aptal bana bakıyordu. Peter, sevgili Peter ise çayına şeker yerine 2 kaşık tuz atmıştı. Fakat herkesten çok anneme dikkat ediyordum. O da benim gibi duygularını kolay kolay göstermezdi. Fakat o anda neşeli bir hal vardı. Yüzündeki mutlu ifade boynuma sarılıp şükrederek ağlamasından daha anlamlıydı benim için. Ve ben, hissetmeye ve hayal etmeye başladığım andan itibaren istediğim ve özlemini duyduğum bu dakikada, hayatımın en önemli anında ben neler hissediyordum? Bir an için hiçbir şey düşünemedim ve hissedemedim. Bütün algılarım uyuşmuştu. Başım dönüyordu. Nefes alamıyor. En sonunda tedavi edileceğim fikrine inanamıyordum. Bu bana fazla gelmişti. Sersemlemiştim. Rüya aleminde gibi çay içtiğimiz masanın etrafındakilerin heyecan içinde konuştuklarını dinledim. Tek bir kelime bile anlamıyordum. Babam bardağı kaldırdıkça bir yudum çay içiyor, ekmeğimi tadını alamadan yiyordum. Çaydan sonra herkes eğlenmek için dışarı çıktığında annem, babam ve ben ateşin önüne oturduk. O anda o gün aldığım haberi düşünmeye başladım ve ancak o zaman gerçekliliğinin farkına varabildim. Ailemin yaşadığı sıradan heyecanı yaşadığımı düşünmüyorum. Bu fikrin garipliğine ve güzelliğine kapılmıştım yalnızca. Lourdes'e neşeli ve umut dolu, belki de emin olarak gitmiştim. Eve döndükten bir hafta sonra biraz sarsılmış ve belki biraz olgunlaşmıştım ama çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Her şey eskisi gibi görünüyordu. Lourdes'e gitme fikri kalbimi aydınlatmış, güvenle doldurmuştu. Eve dönüşüm ise ağır ve sıkıcı olmuştu. Çünkü değiştirmek için ne kadar uğraşsam da hayatımın her zaman bu şekilde geçeceğini biliyordum. Ölü, boş ve renksiz. Derken bütün bunları yeniden düşündüğüm o gün birdenbire bir doktor geldi ve bana iyileşebileceğimi söyledi. Birkaç kelimeyle bütün hayatımı değiştirdi. Geçmişime belli bir önem yükleyerek geleceğim hakkında bir söz verdi. Bir amaç çıkardı. Düşüncelerimi ve isteklerimi yöneltebileceğim bir şey verdi bana. Uğruna yaşayacağım, çalışacağım ve mücadele edebileceğim bir şey. Tam da önümde boş ve verimsiz yılların yattığına emin olduğum anda. Bu yalnızca bir şans, bir rastlantı olabilirdi. Fakat benim için taşıdığı anlamı ve bana getireceği şeyleri göz önünde bulundurduğumda bana bir mucizeden başka bir olaymış gibi görünmedi. Güzel bir mucizeydi. Sadece bana sunduğu güzellikler yüzünden değil, acı ve yılgınlık olan bir yerde yarattığı inanç yüzünden güzeldi. Bu büyük yaşam düzeninde hepimizin bir yeri olduğunu, hepimizin bir parçasını oluşturduğunu ve en küçük bilinmeyenin bile büyükleri bir arada tutması nedeniyle çok önemli olduğunu gösterdi bana. Bu uyanışımda ne kadar küçük olursa olsun benim de bir rolüm olduğunu gördüm. O gece uyumadan önce bir şükran duası okudum ve şüphe ettiğim için tövbe ettim. Ertesi gün beni muayene etmeye gelen doktor, genç, uzun boylu, yakışıklı ve bana baskı yaptığı zamanlarda bile etkileyici olan asker tavırlı bir adamdı. Sakin ve dikkatli hareket ediyordu. Ve tavırları etrafındakilere güven aşılıyordu. Onu ilk görüşte sevdiğimi hissettim. İsmi Louis Varnas'tı. Her zaman saygı ve sevgiyle hatırlayacağım bir isim. Doktor Varnas genellikle fiziksel çalışma içeren özel bir tedavi hazırladı. Evde kendi başıma eğer ihtiyaç duyarsam ailemden çok az yardım alarak çalışacaktım. Bana bunun hazırlık çalışması olduğunu söyledi. ne kadar küçük olursa olsun tedaviye cevap verdiğimi gördüğü anda daha karışık, yorucu ve zor bir rutine sokacaktı beni. Bu çalışmaya fizyoterapi dendiğini öğrendim ve bana çok güzel göründü. Bundan sonra Doktor Barnard her pazar beni görmeye geldi. Geldiğinde bana alıştırmaları yaptırıyor, beni izliyor, yapmakta zorlandığım şeyleri not ediyor ve yanlış yaptığımda beni uyarıyordu. Her pazar Doktor Barnard'ın gelme saati yaklaştığında evdeki herkes komik bir biçimde koşuşmaya ve birbirinin üzerine düşmeye başlardı. Biraz özenmeyle karışık bir kıskançlık besliyordu bizimkiler. Çünkü çok nazik olmasına ve kusursuz davranmasına rağmen o anda orta hal diye bir şey yoktu. İşini çok ciddiye alıyor ve her şeyden üstün tutuyordu. Bir pazar akşamı gelmesi gereken zamandan önce geldiğinde mutfak küçük büyük bütün kardeşlerimle doluydu. Annem hemen küçükleri yukarı kovaladı fakat büyüklere ne yapacağını bilemedi. Doktor Barnard bu problemi çözdü. Herkese iyi akşamlar dedi kibarca. Geride kalan 6-7 kişiye bakarak görüyorum ki küçük kuzulardan kurtuldunuz Bayan Brown. Fakat koyunlar hala burada diyerek Jim'in oturduğu yere yöneldi. Merhaba, sen Jim'sin öyle değil mi? Diyerek gülümsedi. Yürümek için harika bir gün. Ceketini giymene yardım etmeme izin ver. Diğerleri ne demek istediğini hemen anladılar ve Doktor Barnard kapıcı gibi dururken mutlu bir şekilde gittiler. Doktor Barnard'ın beni evde tedavi edebilmesi çok zordu. Çünkü uygun olan tek oda mutfaktı ve orası da çok küçük ve uygunsuzdu. Hareketleri yaparken ayağımı uzattığımda şöminenin kafesine çarpar, midemin üzerinde döndüğümde kafam bir sandalyenin, bacaklarımsa masanın altına girerdi. Böylece kafamı her kaldırışımda esaslı bir darbe alırdım. Ya sen çok büyüksün Christy ya da bu oda çok ufak dedi. Aslında her ikisi de doktor dedi annem. Kafamı o akşam üçüncü veya dördüncü kez çarptığımda Doktor Barnard üzüntüyle keşke birazcık daha yerimiz olabilseydi dedi. Evin arka tarafında herkesin ekmeye çalıştığı fakat başarısız olduğu boş bir yer vardı. Doğru, herkes oraya lahana, şalgam ve patates ekmişti ama bunlar bir süre sonra biraz büyüyünce solmuş ve ölmüşlerdi. Oraya sebze veya çiçek ekmenin hiçbir farkı yoktu. Eski toprak parçası ekilmeye inatla direniyordu. Vahşi kalmak istiyordu sanki. Oysa annem öyle kalmaması gerektiğine inanıyordu. Oraya bir şeyler yapmamız kaydıyla sık sık bize yarım kron vaat ediyordu. Şimdi de aklına bir fikir gelmişti aniden. Arka bahçe neden başka bir amaçla kullanılmasın ki? Doktor Barnard ve benim evdeki gürültüden ve rahatsızlıktan uzaklaşıp kendimize ait bir odamız olursa çok güzel olacaktı. Böylece arka taraftaki o alanda her şeyden uzak olacağımız yere neden bir oda yapılmasın diye düşündü annem. Ama para. Her zaman para sorunumuz olmuştu. Ne kadara patlayacağını bilmiyordu. Ama duvar ustalarıyla dolu bir ailede yaşadığı için babama ve oğullarına amacını belli etmeden birkaç soru sorduktan sonra inşaat malzemenin ne kadar tutacağını tahmin edebilmişti. Bu da temiz bir 50 pound ediyordu. Annem bunun kendisini yenmesine izin veremezdi. Bu çok istediği şeyi gerçekleştirmeye kararlıydı. Böylece olayın içine daldı. Ödünç aldı, sattı, para günlerine katıldı, rehinciyi ziyaret etti. Arasının iyi olduğu yaşlı dayı ve teyzelerine gitti. Hepsi de ölmemişti yani. Haftalar boyunca bu gizli para toplama işini benden başka herkesten sakladı. Kampanya boyunca ona manevi destek sağladım tabii ki. 20 pound'u denkleştirince işe başlamaya karar verdi. Konuyu babama açmanın boş olduğunu biliyordu. Çünkü babam olaya otoriteleri, ki bu çok sevdiği bir sözcüktü, öne sürerek içinde yaşadığımız evin Şehir Derneği isimli bir kurumun koyduğu kurallara tabi olduğunu söyleyerek karşı çıkacaktı. Böylece konuyu dört duvar ustası oğluna açtı. Hiçbirisi de fazla hevesli değildi. Birisi adım atsa hepsi de yeterince istekli olacaktı. Ama böyle durumlarda olduğu gibi hiçbirisi başlangıcı yapmaya hazır değildi. Annemin öyle bir yapısı vardı ki fikirlerini hemen uygulamak isterdi. Olayı kendi üzerine aldı ve hemen işe koyuldu. Bir akşam dışarı çıktı ve başlangıç için diyerek 100 tane tuğla 4 paket çimento ve 2 paket harç ısmarladı. Malzemeler aynı gün geldi. Zavallı babam o akşam işten döndüğünde ön bahçede düzgün bir biçimde dizilmiş tuğlaları görünce afalladı. Bahçe kapısına tutunarak kala kaldı. Ağzı açıldı ama yığınağa baktıkça herhangi bir şey söyleyebilecek gibi değildi. Ön kapıya geldi, kapıyı açtı ve boğuk bir fısıltıyla anneme "Ne yapmayı düşünüyorsun?" dedi. Akşam yemeğini masaya getiren annem, "Aa, sana söylemeyi unuttum. Christy için arka bahçede bir oda yapacağım," dedi. "Tanrım," dedi babam anneme bakarak, "evden atılmamızı mı istiyorsun? Ne yaptığının farkında mısın? Otoriteler şimdi..." "Biliyorum, biliyorum," dedi annem sessizce. "Şimdi iyi bir adam ol ve yemeğini ye, yoksa soğuyacak." "Ağzı dolu bir şekilde bu işi ancak ben öldükten sonra yapabilirsin," dedi babam. Annem son derece yumuşak bir tavırla, "Önce seni gömerim," dedi. Annemle tartışmanın faydasız olduğunu gören babam işbirliği yapmama karar aldı ve bir tek tuğla bile yerleştirmeyeceğini söyleyerek evdeki diğer 4 duvar ustasına da bu işe el sürmemelerini tembihleyeceğini bildirdi. Bir an için annemin yenildiğini düşündüm. Fakat sadece gülümsedi ve "Çok güzel, hiçbiriniz yapmazsanız ben kendi başıma yaparım," dedi. Bu fikir hepimizi güldürdü. Ev yapan bir kadın. Ertesi gün annem biraz daha erken kalktı. Hızla kahvaltıyı hazırladı, 6 çocuğunu okula gönderdi ve evin işini sabahleyin bitirdi. Böylece bütün öğleden sonra ona kalmıştı. Öğle yemeği zamanı her zamanki gibi geldi ve geçti. Annem kafasından neler geçtiğini kimseye söylemedi. Akşam 4 civarında annemin arka bahçede ne kadar çok zaman geçirdiğini fark ettim birden. Sonra arkadan gelen sesleri ayrımsadım. Büyük bir merakla kilerin camına çıktım ve dışarı baktım. Annem yere diz çökmüştü. Bir yanında bir miktar çimento, diğer yanında bir sürahi su duruyordu. Sağ elinde mala vardı. Dizmiş olduğu bir sıra tuğlaya gururla bakıyordu. O akşam yemeği ve çayı verdikten sonra sessiz bir şekilde arka bahçedeki işine geri döndü. Birkaç dakika sonra bir şey için arka bahçeye giden babam annemi gördü. Yerinde kala kaldı ve sonra yavaşça büyüyen duvara yaklaştı. Ayağıyla dokunarak "Bu ne?" dedi. "Ne yaptığını zannediyorsun?" Annem kafasını kaldırdı ve bir tuğla daha yerleştirerek "Christy'nin evini yapıyorum," dedi. Babam bir süre hiçbir şey söylemedi. Sadece izledi. Sonra biraz daha yakından baktı. Elini uzattı fakat geri çekti. Tuğla sırasının sonuna doğru yürüdü. Dudağını büktü, durakladı. En sonunda "Şuraya bak. Yanlış yapıyorsun kadın. Temelin nerede?" diye sordu. Annem ters bir biçimde "Bir şeyleri unuttuğumu biliyordum," dedi. Bu arada diğer 4 duvar ustası dışarı çıkmış, toplanmışlardı. Babam onlara dönerek "Şuna bakın çocuklar, anneniz bizim işimizi yapmaya çalışıyor," dedi. Çimentolanmış tuğla sırasına bakan Pedi başını hiç onaylamaz bir tavırla sallayarak "Korkunç," dedi. "Aynı hizada bile yapmamışsın anne." Peter ise "İşte senin tarzın, erkek olmaya çalışan kadın, mutfağına geri dön anne," dedi. "Madem bu erkek işi, o zaman siz yapın," diyen annem ayağa kalktı ve ellerini önlüğüne sildi. Yavaşça döndü ve onları bıraktı. Yanımdan geçerken gülümsüyordu. 5 duvar ustası durdu ve birbirine baktı. Annem mutfağa girdiği anda "Haydi," dedi babam, "başlayalım." Böylece arka bahçedeki küçük evimi yaptılar. Birçok değişiklik yapıldığı için hiçbir zaman bitmeyecekmiş gibi göründü. Bizi en çok alıkoyan şey paraydı. Annemin 20 pound'u çabucak bittiği için öylece kala kalmıştık. Babam bir gün 4 duvar ve bir temelle neye benzediğini sorduğunda "Bitmemiş bir senfoniye," dedim. Sonra annem birkaç pound daha toparladı ve iş yeniden başladı. Beni ustabaşı ilan ettiler ve ben de zaman zaman bazı yerlerini nasıl istediğimi, şöminenin, pencerenin ve kapının nerede duracağını gösterdim. Baba ve 4 oğul arasında teknik konularda birçok tartışma oluyordu ve dinleyip öğrenmeye çalışmama rağmen anlamıyordum. Birkaç ay sonra çatı konulmuş, tavan kaplanmıştı. Paralar tekrar suyunu çekti ve iş durdu. Sonra tekrar başladı. Önce yeri ve şömine taşını yaptılar. Sonra da pencere çerçeveleriyle kapıyı. Baca bitmişti. Hiçbir şey olmasa bile ateş yakabilecektik. Yavaş yavaş, kademe kademe bir şekil almaya başladı. Camlar takıldı, duvarlar sıvalandı. Hatta yere süpürgelik bile yapıldı. Evin yapımı bitmişti. Fakat hala insan eli değmemiş bir mahzeni andırıyordu. Şimdi ihtiyacı olan tek şey onu canlandıracak birkaç parça eşyaydı. Eşyalar teker teker geldi. Bir divan, yatak, birkaç sandalye ve masa. Sonra bıçkıcı olan eniştem içine ıvır zıvır koymak için güzel bir çekmece yaptı. Döşemeler yapıldı, duvar kağıdı işi halloldu ve perdeler asıldı. Birkaç gün içinde elektrik takıldı ve kapıyla pencereler boyandı. Artık içinde yaşanılabilir hale gelmişti. Aslında amaç Doktor Varnant'ın rahatsız olmadan tedavi uygulayacağı bir çeşit hareket odası, spor salonu olmasıydı. Zaman geçtikçe ben burayı yemek yediğim, okuduğum, yazdığım ve uyuduğum, yani hem yaşadığım hem de çalıştığım yer haline getirdim. Yavaş yavaş dolan kitap rafları da yaptırdım. Böylece sonunda aileden ve evin gürültülü, dolu hayatından koptum. Şimdi kulağımda çınlayan sesler olmadan rahat yalnızlığımla yaşayabilir, sınırsız özgürlük içinde istediğim kadar resim yapıp yazı yazabilirdim. Yazın açık camın önünde oturup sadece dışarıdaki ağaçlardan gelen kuş sesleriyle okuyabilirdim. Kış geldiğinde ise daha keyifli olacaktı. Çünkü o zaman karanlık odada ateşin önüne oturup kırmızı alevin duvarlarda dans etmesini ve raflardaki kitapların üzerine vurarak süslü yazılarını aydınlatmasını izleyebilecektim. Kitap okumam fazla gelişmemişti. Charles Dickens'ın en iyi arkadaşımdı hala. 6 veya 7 kitabını hızla okumuştum. En sevdiğim ise David Copperfield'di. 3 kere okumama rağmen sıkılmamıştım. Beni en çok etkileyen kitap Bayan Maguire'nin Noel'de hediye ettiği Kaptan Cook'un seyahatleriydi. Bilinmeyen adalarını, karaya oturan gemilerini, zavallı gemi kayalara çarptığında kumsalda kana susamış vahşilerin dans ettiklerini okudukça duyduğum korkuyu ve heyecanı unutamıyorum. Bu beni bir gün dünyanın büyük şehirlerine yapacağım seyahatlerin, tanışacağım insanların ve göreceğim değişik manzaraların hayaline sürüklüyordu. Kafamda sürekli sessiz ve ölü kentlerin, cıvıl cıvıl ormanların, ucu bucağı olmayan, acımasız güneş altında serili sarı kum sonsuzluğu halindeki çöllerin görüntüleri dönüyordu. Kitabın sayfaları arasında hayal aleminde yolculuklara çıkmak çok güzel bir şeydi. Yavaş ve az okusam bile çalışma odamın dört duvarı dışındaki dünyaya dair bir şeyler öğreniyordum. Bu arada Doktor Varnant'ın kontrolü altında tedavim devam ediyordu. Hareket alanımız genişlediği için daha hızlı ilerleyebiliyorduk. Bu beyin felci tedavisi hala çok acemiceydi. Nedenleri henüz tam olarak bilinmediği için tedavisi de hala başlangıç aşamasındaydı. Derken bir gün Doktor Collis geldi ve beni Londra'ya beyin felci konusunda ünlü bir uzman olan abisinin eşi Bayan Erin Collins'in yanına göndermeye karar verdiğini söyledi. Tam anlamıyla rehabilitasyon programına geçmeden önce tedaviye cevap verip veremeyeceğim konusunda fikrini almak istiyordu. Kendisinden beni Middlesex Hastanesi'nde inceleyip normal bir yaşam sürme şansımın ne olduğunu bildirmesini istiyordu. Londra'ya hava yoluyla gidecektim ve şimdiye kadar benimle ilgilenmiş olan Doktor Varnant beni Norhalt Havaalanı'ndan alıp Bayan Collis'e götürecekti. Annem de benimle gelecekti. O anda her şeyin Bayan Collis'in kararına bağlı olduğunu anladım. Geleceğim onun ellerindeydi. Eğer geç kalınmış bir vaka olduğuma karar verirse Doktor Collis'in beni bulmadan önceki halime, hareketsiz ve ümitsiz eski yaşamıma geri dönecektim. Öte yandan eğer tedaviye cevap vereceğime karar verirse hayatım bir anlam, değer ve içerik kazanacaktı. O zaman kendimle normal hayat arasında yükselen bazı duvarları yıkmaya başlayabilirdim. Tam bir dönüm noktasındaydım.